Seyir'in haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Yanımda Levent Pekcan ve Özkan Erden var.
Merhabalar.
Özkan merhaba. Uzun zamandır yoktun.
Yani bir geçen hafta yoktum Murat. Ondan önce vardım. Ama rutinde olmadığım için hep yokmuşum gibi gözüküyor.
Bu hafta varsın. Evet. Ne yaptınız bu hafta? Nasıl geçti?
Teknoloji açısından çok hareketli bir şey yoktu. Hani şey vardı. Böyle yok işte Steve Jobs istifa etti falan gibi. Hani böyle teknolojiyle doğrudan ilgisi olmayan olaylar vardı da. Teknoloji açısından bence durgundu. Yine mahkemelerle bilmem nelerle geçti yani.
Kavga gürültü, istifalar, yeni CEO'lar.
F klavye muhabbetleri. Sen ne yaptın?
Hiçbir şey yapmadım. Evet,
durgun ya, durgun bir haftaydı
yani. Durgun sıcak yine geri döndü esas. Evet. Yine bizi mahvediyor burada.
Zaten Ramazan'da Türkiye'de hiçbir iş olmuyor. Olmuyor. Hani yer lokal olarak hiçbir iş olmuyor. Dünyada da bir yavaşlık var. Ekonomik karışıklıklar yüzünden.
Doğru. Evet. Senin söylediğin gibi ilk haberimiz Steve Jobs olacak. Onunla başlayacağız. Evet. Sonra Google'a ceza geldi. Taze. Ondan bahsedeceğiz.
Yarım milyar dolar.
Ama bizden değil bu sefer.
Evet. Samsung ve Apple'ın kavgasıyla devam edeceğiz. Sony yeni ürünlerini duyurdu. Onları anlatacağım ben. AMD kendi CEO buldu. Ondan bahsedeceğiz.
Bir CEO gitti, bir CEO geldi o zaman bilişim piyasasında.
Evet. Samsung Galaxy serisinin isimlerini yeniliyor. Ondan bahsediyoruz. Tamam. Çin dünyanın en büyük PC pazarı olmak üzere. Windows 8'e USB 3.0 desteği gelecekmiş. Çok şaşırdık. Lenovo bu Migo yani gidici olan işletim sistemi derken ondan bir tane tablet yapmış. Netbook yapmış ve 180 avro diye fiyat da koymuş. Ondan bahsedeceğiz.
Çok ucuz.
Evet. Ekran kartı pazarından bahsedeceğiz. Bu sefer Nvidia ve AMD'den bahsedeceğiz. Karşılaştıracağız onları. Turkcell'ın bir kampanyası var. Pardon. Türkiye gündemine geçmişim. Jailbreak Me'nin yaratıcısının Apple'a geçmesi var. Bu da yine taze bir haber.
Stajyer olarak
evet. Türkiye'de baktığımız zaman gümrük kanunu değişti bu hafta. Belki de sessiz sedasız oldu. Çok ani oldu açıkçası. Belki birçok kişi bizden öğreniyor olabilir bunu. Turkcell'den, Uydunet'ten kampanya var. Onlar da artık şey işine giriyor. Tablet verme işine. Nasıl giriyorlar ona bakacağız. F klavye gündeme geldi yine. Hatta geçene para verilmesi gibi bir şeyler düştü. Onun aslına bakacağız.
Evet, yine yok anlamsız şeyler başladı. Yok zorla geçilsin, yok para verilsin geçene falan filan.
BTK ve RTÜK'ün artık özellik olmadığı özelliğinin kaldırılması vardı. Bu da çok doğrudan bizle ilgili ama BTK kısmında bizle ilgili. Artık tepelerinde bakan olacak.
Bir şey değişmiş.
Evet.
Biraz daha fazla resen kapatmaları görebileceğimiz anlamına gelebilir belki bu.
Belki de. Bunun dışında oyun tarafında çok bir şey yok ama Deus Ex çıktı nihayet. İlk bombalar artık patlamaya başlıyor. Kış dönemine yavaş yavaş yaklaşmamızla birlikte. Onun da haberini vermiş olalım ve Steve Jobs'a da başlayalım.
Evet, Steve Jobs.
Evet, nihayet.
Bıraktı.
Beklenen bir şeydi aslında. Evet. Bu sefer ama tabii sağlık sorunu demek ki ciddi ki.
Evet.
Görevimi yerine getiremiyorum. Evet. Diyerek bu sefer bırakıyor. Bu sefer bunun geri dönüşü pek olacak gibi değil. Ama tamamen de bırakmamış. Yani yine yönetim kurulunun başında olacak.
Şimdi ona bakarsan hani Bill Gates de bıraktı.
Evet.
Yani. Hani ama sonuçta hala bir ünvan taşıyor ve hala hani işlerin içinde.
Yani CEO olmanın angarya işlerini yapmayacağım diyor açık söylemek
gerekirse. Evet. Gelmeyeceğim. Ofise gelmeyeceğim sabah diye.
Ama yani Steve Jobs nefes aldığı sürece yani her şey yine ondan sorulur.
Tabii etkisini sürdürecektir firmaya. Çok yabancı yayınlarda çok büyüttüler.
Evet.
Yani şeyde...
Yani sanki Steve Jobs öldü.
Ha, Wired şey yaptı ya, dosya yaptı yani. Steve Jobs bıraktı dosyası. Böyle 10 tane falan makale farklı işte. Steve Jobs şunu yaptı, bunu yaptı. Başarıları falan.
Ben sana bir şey diyeyim mi? O makaleler Steve Jobs'un ölümü için hazır tutulmuştur.
Arşivden çıkartıldı şimdi. Hani
büyük kanallar yapıyor ya.
Tabii o yüzden.
Evet evet.
Bir ünlü birisi öldü hemen arkasından şey
dosyaları başlıyor. Mesela ölmediği halde yanlışlıkla yayına giren öldü haberleri vardı.
Evet evet. Steve Jobs'un durumu enteresan tabii. Bütün sektör şey hani ilk kez böyle bir şey adam ölecek diye bakıyor. Hani bakalım.
Şeye ne diyorsunuz? Steve Jobs hani bırakıyor yerine gelecek olan Tim Cook için. İşte bu adam aslında eşcinsel diye bunu gündeme taşıyan, bunu haber yapan, haber gibi sunan sitelere ne diyorsunuz?
Ne diyeyim be Özkan? Ayıp ya. Ayıp.
Ayıp her şey. Ayıp tabii.
Tek kelimeyle ayıp. Yani bir sürü yabancı yayında da bunu okumadık. Yerli yayınlarda okumak nasip oldu. Keşke okumasaydık böyle bir şey yani.
Bu çok Türkiye'deki basını
oynamak.
Evet.
Bilmiyorum ki. Şimdi bir yandan da meslektaşlarımız, yüz yüze baktığımız insanlar, hani ama söylemesek de bize batıyor. Ayıp ya.
Yani bu biz ayrı bir hani konusunu hep yapalım diyoruz. Türkiye'deki nitelikli, kaliteli içerik ne durumda, nereye doğru gidiyor gibi.
Yani.
Bu bir önce bahsettiğimiz konu, işte Tim Cook'un eşcinsel olmasının haberleri taşıması bir teknoloji sesinde tamamen niteliksiz, belden aşağı ve kalitesiz içeriğin en şey örneklerinden bir tanesi gösterebileceğiz.
Bir de şu var Özkan, dünyada yapsan başın derde girer.
Evet.
Yani şöyle yasal anlamda değil, hani kimse seni mahkemeye verip tazminat istemez de
sana ne ulan diye
şey gruplarından hem o var, hani normal vatandaş sana ne der, bir de şey grupları, hani sivil toplum kuruluşlarından bayağı azalıştırsın.
Evet.
Hani çünkü ayrımcılık yapıyorsun, dalga geçiyorsun. Bir de çünkü hani
evet, dalga geçiyorsun.
Çok uzatıyoruz şimdi, çok uzatmayalım da hani o haberde şey yazılmış. Hani dalga geçerek yazılmış.
Çok ciddi.
Yapamazsın. Hani dediğim gibi başını çok ağrıtırlar dünyada.
Evet.
Neyse.
Siz şey ne diyorsunuz?
Hata olmuştur, yanlış. Onların da niyeti öyle değildir kesin de. Kaçmışlar hadi.
Steve Jobs'tan sonra.
Ne olacak?
Evet.
Vallahi herkesin merak ettiği konu bu. Apple Steve Jobs'tan ibaret miydi? Gidince bitecek mi? Şey çok okuduk zamanında. Hatta geçen günlerde Electronic Arts mı dedi Steve Jobs gider, Apple biter. Öyle bir o anlamda
Electronic Arts'ın işte
yöneticilerinden biri
ya da eski lerden bir tanesi.
O hani bayağı bir spekülatif laflar, bir sürü sivri laf söyledi. Onlardan biri de işte Steve Jobs gitti mi Apple bitti zaten falan demişti. Şimdi sektörde bu yorumlar da var. Sadece o şahıs değil bu yorumu yapan. Hiçbir şey olmaz. Hani bu bir firma kültürüdür. Steve Jobs olmasa da aynı firma kültürü devam eden diyenler de var.
Evet. Sonuçta cihazları yapan, üreten Steve Jobs değil. Kendi başına eline alet edemezsin, yapmıyor bunları.
Tabii.
Onun etkisi bu aletlerin, cihazların yapılmasında, yani bunu yapacağız evet, diyen insan olmasıydı.
Karar aşamasında karar aşaması, çok şey, evet, çok etkili olduğu söyleniyor.
Ve pazarlamada çok etkili.
Yani bugün iPhone'un, iPod'un bir sürü özelliğinin Steve Jobs'un kişisel tercihi olduğu söyleniyor. Hatta ses volüm düzeyine kadar Steve Jobs'un kendi tercihi olduğu söyleniyor. Tabi bu vizyonun gitmesi etkiler en de sonunda. Ama hani şeyi düşünüyorum, hani Apple nasıl saçmalayabilir ki önümüzdeki günlerde? Hani ne yapabilir ki? Yani iş bu kadar yıllık başarıyı batırmak için kolay kolay aklıma bir şey gelmiyor.
Evet. Ama şey mesela tabletle devam etmeleri çok önemli bir karar. Çünkü tablet tabii, daha önce denenmiş tabii, ve başarısız olmuş bir projeydi. Tabii. İşte bunu yeniden doğrultmalı Steve Jobs'un payı çok büyük. Hatta bu onun işleri herhalde.
Belki şey olur, hani rakipler arayı kapatıyor.
Evet.
Apple yenilikçi şeyler ekleyemezse rakipler kapatır ve geçer. Bu arada tabii şeyi de söyleyelim, şu iki gündür artık ağzımızdan burnumuzdan çıktı. Bir iPhone 5 videosu var. Facebook'ta herkes birbirine 25 kere forward ediyor. Hatta hani beklemediğimiz insanlar bile forward ediyor. Öyle bir şey yok. Yok hologram display, 3 boyutlu holografik görüntü falan. Öyle bir şey yok. Ne olur artık şunu forward etmeyin. Ha, iPhone 15'te belki olabilir öyle şeyler de. Ha, zaten o gösterdikleri lazer klavye var biliyorsunuz. Hani evet, belki 10 yıldır var. Hatta Fujitsu Siemens'i ilk şey yapan. Ben Türkiye'de Sebit'te kullandım o klavyeyi. O bir özellik değil. Geri kalanı da dediğim gibi iPhone 10'da görürüz.
Evet. Diğer habere geçelim. Amerikan hükümetinden Google'a ceza, $500 milyon.
Evet. $500 milyon. O da ceza değil aslında. Şöyle.
Anlaşma.
Ceza belki daha büyük olacak. Google anlaşıyor daha araştırma aşamasındayken. Hani tamam ben $500 milyon gönüllü ödeyeyim, konuyu kapatalım diye teklif ediyor, anlaşıyor.
Geçen yıl reklamdan $30 milyar elde etmiş zaten. Evet. Yani bu anlaşmanın miktarı aslında bize çok büyük rakam da Google'a pek bir şey değil.
Evet. Ya mesele de ilaç meselesi. İşte Google Kanadalı ilaç firmalarından, yani işte eczanelerden diye. Evet. İlaç firması deyince hani Pfizer, Sandoz falan değil. Yani eczanelerden reklam alıyor. Bu reklamları Amerikan toplumuna yayınlıyor ve bu eczaneler de Amerika'ya Amerika'da satılmayacak ilaçları ya da hani satılacak olsa bile hani reçeteyle falan satılması gereken ilaçları satıyorlar. Mesele evet. Buradan şey oluyor. Bu hani yıllar önce ta hatta hani ben Guardian'ın haberine baktım. Daha 2003 yılında Amerikan hükümeti Google'ı uyarmış. Bak hani bu ilanlardan şey olacak. Ondan hani
kaşınmışlar. Yani.
Ha, bu ilanlardan sorun çıkacak diye. İşte 2011'de patladı olay. Şey 500 milyon dolar ödeyip konuyu kapatmaya hükümetle arasındaki.
O 500 milyon dolar da o işten elde ettikleri gelire denk geliyor.
Gelir. Fersah fersah karşılamışlar. Çünkü tıklama bazında en fazla yani, gelir edebildiğin reklam grupları, ilaç grupları.
Hem şeyi grupları ödüyor. Sağlık üzerine olan. Hem o Kanadalı eczanelerden aldığı parayı ödüyor. Hem de o ilaçların Kanadalıların Amerikalılara sattığı ilaçlardan elde ettikleri karı ödüyor. Yani 500 evet. milyon dolar böyle oluşuyor. Büyük ceza, büyük bir ödeme. Şeyde bir bakalım nasıl engelleyecekler. Yarın öbür gün bu başka ülkelere de sıçrayacak mı?
Evet.
Özkan'ın dediği gibi yani sonuçta spam dediğimiz şey de ilaç üzerine yapılıyor artık.
Tabii.
Yani eskiden her konudaydı, şimdi ilaç üzerine yapılıyor daha çok. Hatta şey konuşmuştuk ya, Pfizer spam önleme timlerine maddi yardım yapıyormuş. Hani çünkü hep Viagra spamı yapıldığı için. İlginç bir durum. Google'a koymaz tabii 500 milyon dolar ama yine de kimse yani 500 milyon dolar harcamak istemez tabii. Hiçbir firma.
Samsung Apple olayı devam ediyor.
Evet. O bayağı tatsızlaşıyor.
Evet. Yani Hollanda'yı da hallettiler.
Evet. Şey... Şimdi hedef büyütmüşler. Galaxy, hani çünkü Samsung'da Galaxy markası altında tabletler var, telefonlar var. Bir sürü telefon var. Apple şey diyor, Galaxy'lerin hiçbirini sattırmayacağım. Var satılanları da geri çağırtacağım diyor. 14 şey istiyor. Samsung diyor şey yapsın, bütün mağazalara, hani retailer'lara yazı göndersin. 14 gün içinde, son 14 gün içinde çağıran bütün ürünleri de geri çağırttırsın. Yapmazsa ya da çağırtmazsa bu sefer bu da hani mahkeme konusu olacak diyor. Mahkemeye dahil olacak diyor. Şeye kesinlikle hiçbir şeye izin verilmeyecek diyor. Samsung'un direkt hani Samsung Kore'nin bile Avrupa'ya mal satmasını izin verilmeyecek diyor. Mal, hani Avrupa'ya mal girmeyecek Samsung marka. Bakalım ne olacak? Bunun şeymiş, 15 Eylül'deymiş mahkemesi.
Bu Hollanda'da yani bir şey var. Mesela Hollanda'ya da bize gelen ürünlerin bir kısmı Hollanda üzerinden evet. geliyor. Şimdi o ürünler bile gitmeyecek oraya. Mesela.
Şimdi Rotterdam dünyanın en büyük limanı mı? İşte dünyanın en büyük 2-3 limanından biri mi ne? Avrupa'ya ürünlerin giriş kapısı Rotterdam, Hollanda. Çoğu firmanın hani Hollanda'da deposu falan vardır tabii. Ya.
Yani Türkiye neden oradan alıyor? Çünkü bazı Avrupa'dan geldiği için ticari anlamda daha çok kolaylık var. İşte uzak doğudan evet. geldiği zaman daha fazla prosedür işliyor. Türkiye'ye gibi pazarlarda Hollanda'dan gelmez, Tayvan'dan gelir ama gelir evet. yine de.
Ama yine de bir gecikme, bir şey olacak, evet. bir sıkıntı olur yani.
Bütün Avrupa kapısını kapatmaya çalışıyor Apple. Türkiye'ye dediğim gibi, Türkiye'den hatta hani bülten içinde söyleyeceğiz evet. işte, Türksat, Samsung Galaxy kampanyası falan yapıyor, bizi etkilemeyecek de.
Ya Avrupa Birliği'nin bu tür konulara yaklaşımı çok enteresan. Mesela Amerika'da bu olmuyor,
evet.
dikkat ederseniz. Hatırlarsanız Microsoft'un tekelcilik davaları vesaire, onlar da Avrupa'da Microsoft'ta işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, internet ismini çıkartacaksın
evet.
dendi. Amerika'da o Apple şeyini kullanamıyor.
Avrupa'da
yasal konularda ağırlığını koyamıyor.
Evet, Avrupa'da Amerikan firmalarına bir şey var. Genel bir gıcık olma durumu var ama burada Apple Avrupa'da daha güçlü şey oldu. Yani Intel'i de Avrupa Intel'in de canını sıktı zamanında.
Ya şimdi benim anlamadığım şey şu, Apple'ın Samsung'a saldırdığı noktalarda, noktaları baz alırsak aslında birçok markayı daha hedef alabilir Apple.
Tabii.
İşte en büyük Samsung, Samsung'un işini bitirirsek diğerlerini de hallederiz yani, diyor herhalde.
Samsung'un da savunması ilginçmiş.
Ya o da enteresan, bu hafta şey, hani bu hafta o mahkemede bir duruşma oldu, çok ilginç ya. Bilim kurgu olaylar işin içine girmeye başladı.
Evet yani 2001 şu meşhur evet. o filmde tablet var diye, hatta yani tableti Apple icat etmediğini getirmeye çalışmış Samsung. Ama tabii.
Aa, çok ilginç.
Bir işe yaramamış gözüküyor.
Ya 2001 biraz önemli bir film. Hani hem sinema olarak hem işte malum 2001 Arthur C. Clarke'ın bir romanı. Arthur C. Clarke da çok önemli bir vizyoner. Hani en büyük pratikteki başarısı adam uyduyu düşünmüş. Yıllar önce 1940'larda uydu konseptini düşünmüş ve kurmuş bir adam. Şey de var mesela, tablet bilgisayar var 2001'de, LCD ekran var, evet. Düz panel ekranlar var falan. Ama hani bu, bilmiyorum, yani birazcık şöyle Murat, hani Apple çok çok geniş patentlere sahip ya. Adam işte üzerinde ekran olan dört köşesi yuvarlak cihaz diye patent almış. Hani sen böyle patentler alırsan savunması da böyle geliyor işte. Yani. Hakikaten hani o şimdi izleyicilerimiz YouTube'dan falan bulurlar. 2001'de ki o sahnede de hakikaten masanın üzerinde tablet bilgisayar var yani. Direkt iPad var masanın üzerinde. O yüzden yapım hani...
Yapım tarihi kaçtı oğlum? 1968 miydi?
60'lardan herhalde ya.
Evet.
Bilmiyorum şeyi. Belki daha yenidir ama bilmiyorum.
68'de
İşte dolayısıyla hani böyle iddialara böyle savunma. İyice... şey saçmalığa doğru gitmeye başladı.
Evet. Şimdi oradan ben Sony'ye atlayacağım. Sony bir sürü ürün çıkardı. SLT A77. Yani bu şeyler. Geçirgen aynalı modelleri.
Yenilerini bir çıkardı. Taneydi.
Bir tane değil. Birkaç tane. A35 33 vardı. 55 5 vardı. 3 tane olmuşlardı en son. Şimdi A77 bu A700'ün yerine geliyor. Eski o meşhur Sony'nin, tamam. A700'ün yerine geliyor. Çok ilginç bir şey. APS-C sensöre devam ediyorlar. Ama 24 megapiksele çıktılar. Yani 16'dan 24'e çıktı. Bu çok ciddi bir artış. Yani o ufak, yani tabii APS'ler yine büyük ama full frame değiller sonuçta. Yine evet. Bir ufaklıkları var. Ona rağmen 24 megapiksel. Dolayısıyla nasıl bir sonuç vereceğini merak ediyoruz. Çünkü alan aynı kalınca megapikseli yükseltmek genelde kötü sonuç veriyordu. Ama tabii Sony böyle bir şey, yani daha kötü bir ürün piyasaya sürecek değil.
Tabii.
O yüzden çıkınca biz de bitmiş ürünü test
edeceğiz. 65 nasıl Murat? Peki?
60 bunun ufa. Ucuzu diyeyim daha doğrusu. Şimdi burada güzel bir şey var. Fiyatı bu kit olarak $2000 olacak A77'nin. Fakat biliyorsun biz kitler almayın diyoruz. Her Nikon, Canon alanlar. Ne diyoruz? Tamron alın. 17-50 alın. 2-8 alın. Bunları alıyoruz. Sony o lensi yaptı. 16-50 diye bir lens yaptı. 2.8 değeri, diyafram değeri. Su falan geçirmiyor. Çok kaliteli. Ve kit. Bu 2000 için dolar içinde kit var. A77 artık kit var. Müthiş bir fiyat. Buraya nasıl yansır bilmiyorum.
Yani çünkü o bizim bahsettiğimiz lensler zaten $500-600 üzerinde.
Tabii 800 dolardan başlıyor. 800 milyon Tamron'un şey modeli, eski modeli.
Ve ABD fiyatı, Türkiye fiyatı değil.
Tabii. Bunlar yani böyle aldığın zaman A77'yi, bu lensi de aldığın zaman başka lens uzun süre almazsın.
Bu arada ben şeyi görüyorum spesifikasyonlarda. Saniyede 12 kare çekim. Şey, evet. Muhteşem bir rakam.
Süper bir rakam. Bunu da işte o şeye borçlu.
Yarı geçirgen.
Evet. Teknolojisine borçlu. Ve
sürekli fokus yapabiliyor.
Evet sürekli. Ve bunu yaparken sürekli fokus var. Artı shutter, yani örtücü hızı çok yüksek. Biraz da ona borçlu. Yani nasıl çektiğini sesle duysan inanamazsın. Hakikaten tam bu sefer seri otomatik silah gibi çalışıyor. Artı şeyi değiştirmişler. Bu optik biliyorsun, vizör yok bunlarda. LCD ekranlardı. Onu OLED'le değiştirmişler. Yani
tüketim çok azalacaktır öyle.
Azalacak. 2400 noktaya çıkmış. Yani inanılmaz bir çözünürlük sunacak. Netlik sunacak. Onu da tabii ki geldiği zaman bakacağız. Artı şeyi yükseltmiş. Biraz hafif gecikmesi vardı çektiğin zaman. LCD ekrandan, o ufak vizörden. Şimdi o gecikmeler hepsi kalkmış.
Video çekimi için enteresan bir ürünü, yarı geçirgen. Çünkü sürekli fokus çok hızlı yapıyordu.
Sürekli fokus. Yani bu işi, video işini beceren tek firma Sony şu anda.
Bir DSLR tarafında.
Evet. Şimdi onu nasıl ilerlettiler? Bizim şikayetimiz neydi 55 modelinde?
Çok ısınıyordu.
Manuel kontrol yoktu.
Manuel kontrol yoktu. Çok ısınıyordu.
Evet. Şimdi manuel kontrol gelmiş. Öyle söylüyorlar. A77'de her şey, her
şeyimize yarayacağız.
Evet.
Nex7 var bir de.
Nex7 de var. Şeye geçeyim, A65'e de geçeyim. Hı hı. A65'in ucuz olmasının sebebi 16 megapiksel olması. Bir de esas sebebi standart 18-55 ile gelmesi. Sony o lensi, bahsettiğim lensi $600 gibi bir şeye satıyor gibi oluyor fiyatını kıyasladığın zaman. Fiyatı da çok ucuz. Yani inşallah Türkiye'ye de o fiyatlarla gelir o lens. Bütün Sony kullanıcıları alır yani. Burada tabii Nex'in de yenilenmesi söz konusu. Nex 7 acayip yenilenmiş bir defa. Yani bizim Nex, kısaca toparlarsam, Nex'te beğenmediğimiz ne varsa hepsini halletmiş sonra.
Ne beğenmiyorduk mesela?
Biz ne beğenmiyorduk? Bir defa aksesuarlarıyla flash geliyordu. Vizör geliyordu. Hepsi aksesuarlı ve çok pahalıydı evet. aksesuarların. Alınacak gibi değildi yani. Şimdi buna vizör koymuş. Evet, OLED hem de. A77'deki teknolojiyi kullanıyor. Biraz ufak ama var. Flash kendi üzerinde artık. Hariciden almıyorsun. İstersen harici flash takabiliyorsun. Ötekine takamıyorduk diğer Next'lere.
Boyutlarda değişiklik var mı?
Biraz daha büyük.
Ama zaten yeterince ufaktı.
Next tabii flash. Yeterince ufaktı. Tabii burada fiyatı yüksek biraz. Onun fiyatları şeyi bile geçiyor. Bu biliyorsun Fuji X100 var. Şu an 1300'de hatta bizim yatsın almış. Bu 1400 var falan. 1855'le. Gövde olarak da 1200 var. Yani çok yüksek bir fiyatı var. Yeni lensleri duyurdu Sony. O da güzel bir şey. 50 mm geldi nihayet. Bu E-Mount'a, Next'lere. 51.8.
Umarım ucuz olur. Çünkü 50 mm mesela Canon kullanıcılarına sen hep öneriyorsun. Tabii, bunu mutlaka alın.
200 liralık bir lens. Sorun şu, lensler çok büyük. Yani bunun teknik açıklamasını bir gün Sony'den dinlemek isteriz. Çünkü 4.3'lerdeki lensler falan çok ufak. Bu yani gövdeye kıyaslarsan hele bir tane 55-210 çıkarmışlar. Olağanüstü büyük yani. Bir Next'in kendi gövdesine kıyaslanınca. Yani dürbün gibi bir şey olmuş. Sony'nin bu lensleri neden ufaltamadığını ben çok merak ediyorum. Artık onu belki bir gün öğreniriz. Yani A77 esas bizim burada şeyimiz. Üstünde durduğumuz ürün. Çok güzel olmuş. İnşallah o 24 megapiksel olayı da görüntüyü çamur etmemiştir. Bitmiş ürünlere bakacağız. VG10'un yenisi geldi. VG20 oldu. VG10 biliyorsun pek bilinmiyor ama lensi değiştirilebilen video kamera. Müthiş bir şey aslında bakarsan. Onun tasarımını iyileştirmişler daha çok. Biraz daha kullanıcı dostu yapmışlar tutuşunu falan. İnşallah VG10'u göremedik. VG20'yi görürüz inşallah bize yollarlar. Çünkü gerçekten bir göreni hayran bıraktıran bir kamera. Sony'de durum böyle. Şimdi AMD'ye geçelim. Kendilerine yeni bir CEO bulmuşlar.
CEO buldular.
Evet. Böylelikle uzun zamandır CEO'suz olduklarını da hatırlatmış
olduk. Evet, uzun süredir öyle bir yöneticileri yoktu.
Hayırlı olsun.
Yani ben çok fazla şeye bakmadım. Hani geçmişine falan.
Rory Reed.
Ya da hangi firmadan şey oldu?
Valla geçmişi IBM'den geliyor. Daha tabii IBM sonra Lenovo oldu.
Tamam.
İşletme departmanı tepe yöneticisiymiş.
Güzel.
Yani Lenovo'dan deneyimli. Bakalım yani.
Yani AMD mühendislik firması. Yine yani. Bir kendilerine mühendislik firmasından birisini transfer etmişler.
Evet, teknik birini bulmuşlar. Güzel.
Hayırlı
olsun diyelim, ne diyelim.
Samsung Galaxy serisinin ismini değiştiriyor. Daha doğrusu ismini çeşitlendiriyor diyelim. Şimdi Galaxy S tepe seviye.
Herkesin bildiği Galaxy S.
Evet. Bir tane Galaxy R geliyor. Bu da en üstün bir altı. İşte Android'ler orada. Yani bizim hoşumuza giden Android'ler genelde R'de olacak. Böyle biraz daha
açıklamalar söyleyelim de Murat birazdan güleriz çünkü ona. Buna da Royal Refined demişler.
Evet.
Biraz daha sadeleşmiş abi. Rafine edilmiş.
S'de Super Smart'mış. Galaxy W Wonder geliyor. Bu fiyat performansının bir üstüymüş.
Tamam.
Bir de Galaxy M Magical. Orta seviye. Galaxy Y Young. Bu da giriş seviyesi. Ya biraz öğrenci işi, hani genç işi fiyata yönelik.
Bir de bunların yanına sonuna numara mı gelecek?
Numara değil de Pro gelecek, Plus gelecek, LTE gelecek.
Karıştı. Ben şu anda bile karıştırdım. M ve şey. Ya bu isimlendirme işini yapan, en iyi yapan araba bir tanesi araba firmaları. Yani evet. Orada biraz takip edeceksin, onlara bakacaksın ne yapmışlar, ne yapmışlar.
Her şey daha da karışmış falan, evet. Daha hiç. Tabii bu arada Samsung böyle bir sürü galaksi yaratıyor da Apple bütün galaksileri yasaklayacağım diyor. Bakalım ne olacak.
Evet.
Samsung galiba telefonlarının çoğunu galaksi şeyine sokacak.
Öyle gözüküyor. Hepsi galaksi ama takıları farklı.
Yasaklanırsa hepsi yasaklanacak.
Öyle. Çin dünyanın en büyük PC pazarı olmak üzereymiş.
Yani
Çin'den
bekliyorduk zaten.
Evet. Amerika'dan devralıyor. 7 milyon adet PC satılan Amerika'yı geçmiş. 18.5'e çıkmış.
Ya bu büyür çünkü Amerika pazarı, Avrupa pazarı gibi doymuş pazarlardaki büyüme oranları çok sınırlı.
Evet.
Gelişmekte olan ülkeler, evet. Türkiye gibi ülkelerde ise büyüme oranı çok fazla rakamaz. Çin, evet. İkisini birden birleştiriyor. Hem artış oranı çok ciddi hem de çok ciddi bir nüfus var. Ve gitgide de alım güçleri artıyor yavaş yavaş ekonomiden büyümelerinden dolayı. Çok beklenen bir şeydi bu.
Evet, şimdi Microsoft'a geçelim. Windows 8 doğal USB 3.0 desteğiyle gelecek. Gelsin bir zahmet.
Yani o işte Windows 7'de bizi yani. Şey yapmıştı, bizi üzmüştü. Windows 7'nin kendinden şey getirmemesi. USB 3.0 desteğine getirmemesi, driver yüklemek gerekiyor sonuçta.
Gerçi Windows, Microsoft hep bu USB konusunda kabahatlidir. Biz hep sıkıntı çektik.
İşte Windows XP'de de işte Windows XP Service Pack 1 ile USB 2.0 çalışır hale geldi. Hani yüzümüzü güldürdü. İşte Windows 7'de tamam USB 2.0 sorunu falan yok da işte 3.3'ün driver gerekiyor. İşte 8'de şey olacakmış. Sıfırdan yazıyorlarmış USB 3.0 desteğini. Eski 2 iç USB 1.1 ve 2 için eski şey kullanılacakmış. Arayüz diyelim yazılım anlamında. Evet. 3 için sıfırdan yazılan yepyeni arayüz çalışacakmış. Dolayısıyla 3 desteği çok güçlü olacakmış. Hadi bakalım.
Sonuna kadar kullanacakmış bütün özelliklerini.
Microsoft USB 3.0'a bayağı bir ilgi göstermiş. Hani 2015 yılında işte şu kadar satılacak falan projeksiyonlar falan yapmışlar. %100 USB 3.0 olacak 2015 yılından da diye satılan cihazlar. Bakalım. Sonuçta bu iyi bir şey.
İyi bir şey tabii. Lenovo'da ilginç bir ürünü var. Migo tabanlı. IdeaPad S100.
Migo.
Evet, netbook.
Geçen hafta tanıştığımız.
Ya Migo netbook tarafında böyle çok sakıncalı bir şey sistemi değil. Çünkü Linux tabanlı olduğu için.
Evet.
Bizim alışık olduğumuz Linux arayüzüne yakın. Migo aslında cep telefonlarında çok yabancı olduğumuz bir işletim sistemi.
İşte Lenovo, Fujitsu falan da şey yapmış. Lenovo'nun yanında Samsung, Fujitsu falan da bu Migo'ya
merak salmış
şeyde, netbook'ta. Dur bakalım. Ya ben pek, ya biliyorsunuz hani ilk çıkan netbook'ları biliyorsunuz. Evet. Hani Windows öncesi netbook'lar çok yavaş kabul gördü. Windows'la birlikte patladı. İlgi patladı. Hani netbook'ta patlamadı. İlgi patladı. Dolayısıyla hani bu tür arayışlar bilemiyorum pek sonuç getirecek mi?
180 euroya şunu veriyorlar. 10.1 inç ekran var. Atom var içinde. 1 GB belleği var. 160 GB diski var. Intel'in gömülü 950 grafik işlemcisi var. Fena değil. 180 euroya daha
en sade haliyle netbook.
Evet tabii Avrupa'da, Türkiye'de ne olur bilmiyoruz.
1024'e 600 olayı hala çözülmemiş ama bunlarda 1024'e 600 daha az, Windows'a göre daha az rahatsız edici olabilir.
Olabilir.
Çünkü tabii. Hani hedef küçük ekranlar hedeflenerek yapıldığı için.
Şimdi ekran kartı pazarına yönelik ikinci çeyrek verileri. Nvidia AMD'ye karşı. Nvidia %59, AMD 40.6. Matrox da diğerleriyle birlikte S3 tepki 0.4.
Bunlar tabii harici.
Tabii harici. Yoksa
dahil olsa Intel 1.
Intel 1 numara her zaman.
Çok değişmemiş yani.
Pek değişmemiş ama bir şey var. Pazarda bir gelir kaybı var. %33'lük bir gelir kaybı söz ediliyor.
Küçülme anlamında.
Evet, küçülme var evet.
Şeyler Intel'den de AMD'den de grafik işlemciler geldi.
Evet.
Hatta hani AMD daha yeni de Intel artık ikinci nesline falan geçiyor. Ucuz ekran kartı pazarına bunlar çok büyük darbe vuruyor.
Vuruyor.
Ucuz ekran kartı pazarı da çok önemli firmalar için. Pahalıdan daha önemli. Doğru. Daha çok satıyor çünkü.
Biraz daha güçlü ekran kartına olan ihtiyaç azaldı.
Azaldı evet tabii kesinlikle. Yani şu anda 580'ler GTX 580'ler ya da işte Radeon HD 6900 serisi. Hani insanlar soruyor yani niye alayım ki?
Doğru.
Niye bu kadar para harcayayım ki? Soruyor. Eskiden böyle bir durum yoktu.
Bir de işte belki hani şu son çeyrekte biraz toparlayabilirler. Niye? Çünkü bomba oyunların hepsi, Battlefield'ler, Deus'lar hepsi bu dönemde gelecek. Grafik anlamda zorlayan. Belki bu çeyrek yüzlerini güldürür. Şimdi yine sıcak bir haber. Jailbreak binin yaratıcısı Comex lakaplı eleman, Apple'ın elemanı artık.
Ne bu Jailbreak mi? Ben Apple'la alakam olmadığı için. Hani Jailbreak'i biliyorum da Jailbreak bir şey mi? Kolay Jailbreak yapan bir uygulama mı?
Evet. Yöntemlerden bir tanesi. Ya bu çok hani şeydir ya, bankanın online alışveriş sitesine girip çökerten kişi hemen bankada güvenlik uzmanı olarak çalışmaya başlar. Ondan pek fark olduğunu düşünmüyorum işte. Sony o meşhur hacker'a PSN'de çökerten kişiye iş teklif etmişti vesaire. Kıran.
Bu tartışmalı bir konu. Yani bu çok çünkü şöyle deniyor. Böyle yaptığın zaman teşvik ediyorsun. Hani illegal operasyonları. Yani bu bir yorum. Kimi şeyin yorumu, uzmanı.
Bir şehir efsanesi vardır ya, derler ki işte abi yazılım işi bulacaksan virüs yazacaksın, sistemleri çökerteceksin. Evet. Bir şehir efsanesi vardır. tabii kolay bir iş değil. iPhone'u jailbreak etmek.
Yani hadi hayırlı bakalım. Olsun bakalım. Da şimdi bundan sonra ne olacak? O işler
jailbreak mi yenisi çıkmayacak herhalde.
herhalde. Ama başkası yapar. Yani o iş ölmez.
Open source'sa uygulaması.
Ya Levent abi sen Apple'a şey giriyorsun. Ben de işte yakın bir arkadaşım, programcıyım. Ya Özkan baba şu kodları al. Yan taraf başka isme devam ettirin. Sonuçta diyebilirsin öyle bir şey.
Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani çünkü çok zor bunu şey yapmak.
Evet, bize geçelim artık. Şimdi gümrük hadisesi bir kez daha değişti. Daha yeni zaten değişmişti. Evet. 75'e 75 euroya indi muafiyet sınırı.
İyice sıkıntı arttı. Yok 75 euroya kadar sınır. Yılda bilmem kaç kere getirebilirsin sadece falan filan.
Şimdi o bilmem kaç kere getirebilirsin kısmı uygulanmıyor. Çok, çok kesin bir şey.
Çünkü niye uygulanmıyor? Altyapısı yok.
Yok.
Yani sen gümrüğe gittin, eminim ki paketlerin takılmıştır, tabii. Aldın. Hiç ortalıkta bir bilgisayar falan gördün mü?
Yok.
Hani o paketi aldığın bölümde.
Danışmada var sadece.
Defter falan. Defter müdür. Bilmem ne. Hala 1950 yılında ne varsa o var yani.
Ha, şu var abi. PTT kendini çok geliştirdi. Bir yandan da mesela artık şey yapabiliyorsun. Yurt dışından aldığın böyle FedEx ya da DHL değil de posta yoluyla aldığın şeyleri.
Ya onların posta taahhütlü olan.
Evet.
Registered.
Evet. Onları oradan çıkıyor. Oradan çıktığı anda itibaren kaybediyordun gelene kadar. Şimdi doğru, öyle aynı numara Amerika'da verilen numarayla Türkiye'de de takip edebiliyorsun.
İlginç.
PTT'nin sistemine İlginç. Giriyorsun. O numarayı İlginç. Bir yazıyorsun barkodu. Hop çıkıyor. En İlginç. Azından ülkeye girdiğini görmek bile bir rahatlık. Çünkü sana uzun süre ulaşmasa bile biliyorsun ki o ülkede artık. Yani, arada kaybolmamış. Yani. Şeyler yok. Ara durakları pek göremiyorsun detaylı. Ama Türkiye'ye geldi mi gelmedi mi onu çok net görüyorsun.
Ya sıkıntı hani o konuda bu 75 euro konusu zaten bir sorun. Dağıtım konusunda da PTT'de aslında şöyle. Paketler geliyor.
Geliyor.
Sorun son noktada. Evet. Senin kapının önünde sorun.
Sana onu şöyle
bırakıp gidiyorlar.
Evet, şöyle diyeyim işte geliyor evde bulamıyorsa kimi kağıt bırakıyor geldik yoktunuz diye. Kimisi bırakmıyor abi.
Kimisi paketi bırakıp gidiyor daha kötü işte. Evet. Yani benim en çok sıkıntım o paketi bırakıp gidiyor. Tabi oradan 5 dakika sonra geçen bir şahıs ya da bir çocuk falan da o paketi abone evet, diye alıp gidiyor.
Geçen gün benim işte 40 dolarlık bir kitap almıştım Amazon'dan kapının önünde buldum.
İşte biraz belki 15 dakika daha geç gelseydin bulamayacaktın.
Evet.
Bir okuyucumuz anlatıyor. Bizim Dark Hardware'in çok müdavimlerinden birisi anlatıyor. Ya diyor postacı geliyor. Hani yan taraftaki kapanmış olan firmaya paket getiriyor. Diyoruz ki amca bak bu firma kapandı. Hani şu adrese taşındılar. Sen bunları geri götür diyoruz diyor. Bir iki dakika düşünüyor duruyor. Sonra hani biz bir bakıyoruz ki hani çaktırmadan bırakmış kapının önüne paketleri gitmiş diyor. Yani sonuçta olay hep evin önünde gerçekleşiyor. Evet. Oraya kadar geliyor
paketler. Oraya kadar geliyor. Hatta şöyle bir şey var abi. Eskiden biz küçücük paketler için bile kargoya çağrılırdık ve şeye gelirdik buradaki işte Cevizli Bağ'a gelirdik.
Evet, evet.
Yani Anadolu yakasında da halbuki var aynı şeyden. Var. Binadan, tesisten. Doğru. Oraya değil ama biz buraya gelirdik. Ve ne olurdu? Sen paketi böyle izlerdin. Bütün aşamalardan geçerken. Senin hiçbir dahilin yok aslında.
Tabii.
İzlerdin sonra 2,5 lira öderdin alır giderdin. Evet.
Ama şimdi 2,5 lirayı artık parası, bazen evden alıyorlar.
Kapıda alıyor. Artık o şeyi öğrendiler. Oraya açtılar. Senin küçük paket için çağırmıyor adam.
Özkan bazen alıyorlar. Bazen almıyorlar. Bazen küçücük bir şey gümrüğe takılıyor. Murat'ın dediği yerlere gitmek gerekiyor. Bazen koskoca çuvalla bir şey geliyor bırakılıyor. Hatta hani bana hakikaten böyle çuval içinde üzerinde böyle Türkiye Cumhuriyeti Postası Asfan yazılı çuvalla paket geldi ve çuvalı da bana bıraktılar. Halbuki onu alıyorlarmış normalde. Onu da bana bıraktılar falan. Hiçbir tutarlılık yok ki.
Evet.
Şimdi de bu 75 euro şey.
Abi açıklaması çok komik bunun ya. Yani resmi açıklama yapıyorum size. Yapılan araştırmaya göre yurt dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın %95'inin 75 euro'nun altında olduğu belirlenmiş.
Hep öyle yazdırılıyor ya.
Şimdi madem 75 euro bu 995'i.
Bu limiti oynatıyorsun?
Niye oynatıyorsun? Ha, Murat'ın dediği çok doğru. Madem %90.
Bu açıklamanın mantıklı olabilmesi için şöyle olması gerekirdi. Tespit ettik %95'i 150 euronun üzerindeymiş. Biz buna engel olmak için 75 yani. Euroya çektik deseler bir mantık olurdu.
Anlamsız bir şey.
Bu halde süper mantıksız olmuş. Ama senin dediğin de doğru. Kaç kişi zaten doğru beyan ediyor?
Hiç kimse doğru. Ya bu Murat her zaman olduğu gibi öyle ki hani hiçbir şey, her hikayenin iki yüzü var ya. Bu da böyle. Şimdi sen kızıyorsun, tamam, hani gümrükten 40 yılda bir şey almışım, işte geçmiyor, takılıyor bilmem ne. Ama gidip de bir gümrükçüyle konuş. Hani memurla konuş. O da diyor ki hani ben mesela yaşadım, bir paketimi almaya gittim. Benim önümdeki çocuklara bir fotoğraf makinesi konusunda bayağı bir zorluk çıkarttılar. Fırça çektiler. İşte şu kadar euro üzerinden şey ödeyeceksin, vergi ödeyeceksin diye tutturdular. Ben de içimden dedim ki ya işte çocuklara zulmediyorlar bak. Eşek herifler. Ama bana sıra gelince adam dedi ki, ben daha sormadan hani biraz dertliymiş, muhabbet açtı. Ya dedi, bunlar dedi her hafta bir fotoğraf makinesi çekiyorlar hediye diye gümrükten dedi. O yüzden hani tanımış, tanımışlar artık, zor ne yapıyor? eBay'den getirip burada satacak.
Tabii sahibinden konuda bir yerde satacak.
Şimdi hani o açıdan bakarsan onlar da haklı. Üzerine gift yazdır, gift yazdır getir.
Yapılması yani, gereken şu, takip edilsin bari.
Tabii düzgün yapılsın
bu. Madem takip sistemine girdi bu olay. Artık yurt dışından gelen taahhüt postalı şeyleri evet, takip edebiliyorsun. Senin ismin de var üzerinde.
Var tabii.
Sen kaydettir. Levent Pekcan adına ne kadar yani, kargo geldi? Yani. Bunları takip edersen yani adam, işlemi de kolay olur.
Bir adam haftada 3 tane aynı şeyden getiriyorsa, tabii, hani haftada 3 tane fotoğraf makinesi getiriyorsa, tamam hani bunda bir gariplik var. Bunları bir ticari bir çalışma var. Ya işte altyapı hazır değil öyle bir şey için tabii ki. Hani getirme şey için. Ayda kaç paket getirdin bilmem ne yaptın.
Kozmetik ürünlerini zaten yasaklamışlardı. Evet. Bu yeni şeyde.
Ya bir de şu var. Alacağın ürünü Türkiye'de bulamıyorsun.
Ha, bir de şey değil ki ya, illa ki böyle vay işte yurt dışından mal getirdi, ülkemize zarar verdi değil ki kardeşim, getiriyorsak Türkiye'de olmadığı için. Yoksa ben de isterim çarşıdan gideyim alayım geleyim.
Ya şöyle bir durum var. Şimdi biz herhangi bir birliğe bağlı olan bir şey değiliz. Avrupa Birliği'ne bağlı değiliz vesaire. Avrupa Birliği'nde bu gümrük olayları daha sıkı. Ama tabii, şimdi şöyle, Polonya'da yaşayan bir adam Avrupa Birliği ülkesinden mal alırken herhangi gümrük olayı yok. Çünkü kendi ülkesinden geliyormuş.
Evet. Gibi.
İsterse 10 bin euroluk mal alsın. Fakat mesela Polonya'da bildiğim kadarıyla Polonya'da su, ikisinden birisi tam ismini şey yapamıyorum. Çünkü bir arkadaşa konuştum. 15 euro gibi limit var. Ama bu Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelerden. Yani evet, biz Türkiye yanımızda, yani bize biraz daha esnek olması lazım. Avrupa'daki ülkelerin tek başına olan kurallarını bize gösterilmemesi lazım.
Tabii.
150 euro neyse bir türlü sineye çekiyorduk ama 75 euro çok sıkıntılı
yani
olmuş.
Bu getirmeyin demenin yani son sınırı.
Ya 75 euro ne alacaksın ki? Şey mi alacaksın?
Kitap alacaksın, CD yani, alacaksın.
Ya arkadaş.
Ki onlar da
az sipariş verecek.
Onlar da senin hani yurt dışından getiremezsen dijitalini bulabileceğin ürünler. Git PDF olarak al.
Yani
işte, tabii canım. Download et.
Ya yurt dışından bir şeyler getirmek her zaman gerekecektir. Çünkü senin dediğin gibi bu sırf yurt dışından alıyorum, ucuz alıyorum meselesi değil. Yok.
Yok.
Yani çok basit şeyler bile olmayabiliyor Türkiye'de. Zorlaştırmaya çalışıyorlar. Çok belirgin şekilde zorlaştırmaya çalışıyorlar. Bakalım ne olacak. Ya insanlar tabii ki o şimdi zaten 75'in altında yazdırıyorlardı. Şimdi yine öyle yazacak. Şeylerde bazı böyle hani Amazon kadar büyümemiş firmalarda şey var öyle hani, ya da eBay'den alışveriş ettiğinde adam ne istersen onu yazabiliyor şeye, faturaya.
Tabii.
Ürün bedeline.
Avrupa Birliği ülkeler artık neredeyse yapmıyor bunu. Çoğu.
Gerek de yok ki. Şöyle kendi aralarında yaparken.
Yok, bize gönderirken yapmıyorlar.
Aldığın kişi dükkansa yapmıyor abi. Aldığın kişi ise istediğini yapıyor.
Yapıyor. Zaten hediye diye yapıyor. Evet. Önemli. Hadi bakalım. Sonuçta insanlara zorluk çıkartacak yeni bir engel.
F klavye yeniden gündeme geldi.
Keşke. Ama ilginç bir şekilde geldi.
Evet. Yani klavyeye geçene 50 lira diye bir haberle geldi.
Peki ben geçince bana 50 lira var mı?
Yok, sana hiç hava.
AKP'de çalışıyor olacaksın.
Evet, AKP'de çalışırsan oluyormuş.
AKP veriyor. AKP'de çalışıyorsan parti kursa gidiyor musun? İşte
has bir şey.
Kursa gidiyor musun? O kursta, kurs sonunda Q'dan F'e geçersen ayda 50 lira. Al, dikkatini çekerim. Öyle 50 lira mükafat aldım gittim değil. Ayda 50 lira. İyi be. Yabancı dil bilene o kadar vermiyorlardır Allah bilir. Artık ne kadar veriyorlarsa. Evde 50 lira F klavye tazminatı.
Yani bu haber bence
ben geçerim
değil.
Abi.
Haber şeyini söyleyelim kaynağını.
Habertürk.
Habertürk.
Valla şimdi bu F klavyeye yine kafaya taktılar. Çünkü bir Fatih projesi var ya hani Apple'ın bile ağzını sulandıran. 15 milyon adet tablet.
Evet.
İşte bu tabletlerin klavyesi F olsun diye bir şey başladı. Hamle başladı şimdi de.
Ya olayı o kadar büyütüyorlar gibi yazılım olayı yani ayarlarını değiştiriyorsun aslında F klavye bir şey yok.
Yani aynen şey işte.
Ya bunun neyin tantamasını yapıyorlar?
Ama onların derdi şu. Bundan zorlayacaklar. F olacak klavye başka şey de olmayacak. Yoksa çocuklar onu anında Q'ya çevirecekler. Adam evinde onu kullanıyor çünkü. Evet. Yok bunların derdi F klavye olsun başka klavyede olmasın. İşte bir de şu şeye bayılıyorum yani böyle her F klavye konusunda mikrofonu önüne alan herkes şöyle bir laf ediyor. F klavyede şey yazı akıp gidiyor. Burada da aynı cümle tekrarlanmış. Kardeşim ne akıp? Q'da da yazı akıp gidiyor. Gel yazayım gör. Hani saçma sapan. Ben hep diyorum ya. Ya yazacağın tamam F klavye bilimselmiş. Bilimsel tamam. Hani buna bilimselse bilimsel. Sonuçta sen Zulu dilini araştırıp araştırırsan Zulu diline uygun bir klavye de yaratırsın. İşte Sanskritçeyi araştırırsan ona uygun klavyeyi de yaparsın. Bunun hani bilimsel bilimsel eyvallah. Ama ya şunu diyorum ya Q'la ne yapacaktın? Hani hangi romanı yazacaktın da yazamadın Q klavye yüzünden? hangi buluşu yapacaktın? Hangi akıllara zarar işte bilimsel araştırmayı yapacaktın da Q klavye yüzünden yapamadın? F klavye, F klavye de yazı akıp gidiyor. Q'da da yazı akıp gidiyor kardeşim. Bir şey sen alışmaya bağlı. O yüzden hani birazcık şey bu yaratılan fırtınalar bence değmiyor bu tartışmalara yani bu büyük tartışmalara, bu büyük sözlere, vatanı milleti kurtaracakmış gibi böyle öfkeyle söylenen sözlere değmiyor yani.
Evet.
Söyleyecek laf yok o yüzden geçebiliriz.
Şimdi bir diğer haber TürkSat bu sefer bir kampanya yapmış. Uydunet diye
Uydunet.
Söyleyelim. Samsung Galaxy S Wi-Fi 5 inç ve Galaxy Tab 7 inç Wi-Fi modellerini 24 ay taahhütlü olursa veriyor.
5 inç.
Evet 5 ve 7'yi veriyor. 5 inç alırsan toplam fiyat 600 lira.
5 inç tablet mi? Ben bu daha önce bu modeli hiç görmedim.
Şu ufaklık.
Çok küçük. Ben tablet de olmak için
bu,
çok fazla
bu şey tablet değil bu normal cep telefonu. Diğeri de
Galaxy Tab.
7 inç tablet.
Galaxy S olan bu bizim cep telefonu. Galaxy Tab tablet.
Tamam. Şimdi fiyatları söyleyeyim. 600 lira Galaxy S Wi-Fi 5 inç.
Tamam.
719 7 inç. Bu 24 ay taahhütlü alırsan. Tabii bunun için 6 ay kablo TV hizmetinden faydalanıyor olman lazım. Yani yeni aboneye değil.
Peki şey ne? Sen araştırmışsındır. Piyasaya göre avantajlı mı?
Valla piyasada aynı 7 inçi 600 liraya bulabiliyorsun. Hatta şu an Teknosa'nın sayfasında gördüm. Onlar ama tabii 12 taksitle 609'a veriyorlar.
Ha, internette yanına kar kalıyor.
Şöyle artı
ha, olarak. O şeyde veriyorsun. İnternet yok mu? Kampanyada hani yanında şey yok. Bu sırf cihaz satışı.
Cihaz satıyor ya.
O zaman tüketici birazcık araştırıp şey yapacak. Çok şey değil, çok cazip değil.
Pek cazip gözükmedi bana. Yani şöyle, tabii 24 ay olunca hani vade farkı biner. Evet.
Bir de insanlar şeyi sevdi. Telefon faturasında şeyle, faturada geliyor ya şey.
O çok tuttu.
Değil mi?
Çok tuttu.
O taksidin ayrı senetle venetle uğraşılması yerine o şekilde faturayla gelmesini sevdi insanlar.
Evet.
Alıyorlar bunu.
Yani kablo TV'ye nasıl olsa para ödüyorsun. Bu da onun faturasında geliyor.
Geliyor.
Evet. Yani 24 ay taksit olunca o aradaki fiyat farkı biraz normal gibi geldi bana.
Ya bu taahhüt olaylarında tek sıkıntı şu.
24 ay sonra böyle tablet yok.
Hayır. çok farklı bir şey değineceğim. Ben şimdi diyelim ki iPhone 4'ü taahhütlü aldım, evet. Kontratlı. Şimdi 24 ay şey verdim, taahhüt verdim adamlara. 12 ay sonra, ben 13 ay sonra bir de tablet alacağım taahhütlü. Tablet istiyorum. Türkcell diyor ki, hayır kardeşim alamazsın çünkü taahhütüm ait başı olmuşsun.
Sen ha, üzerinde şey var. İpotekli mal var.
Aynen öyle. Yani buna da bir çözüm bulunması lazım. Firmalarının kafa yorup bulması gerekiyor.
Tabii.
Ya çünkü artık tek cihaz kullanmıyoruz. Türk Telekom diz üstü de veriyor, tablet de veriyor, işte öbürsü çıkmış cep telefonu da veriyor. Bu taahhüt olayına bir şekilde çözüm bulması lazım.
Evet.
Son haberine
geçelim. Benim önerim, Murat sözünü kesiyorum ama benim önerim çok uzun vadeli taahhütlere girmeyin. Konu teknolojisi.
Teknoloji olunca çok...
Sakın öyle yani, ben asla öyle 3 yıllık, 3 yıllık, 2 yıllık bir taahhüte girmiyorum kişisel olarak. Çünkü öyle konu teknoloji ise 2 yıl sonra uydunet ne olacak, şey ne olacak? Bu internet servis sağlayıcıların avantaj durumları birbirlerine karşı sürekli değişiyor.
Doğru.
Kablo net, işte uydunet, uyduyla ne alakası varsa TÜRKSAT'ın sunduğu hizmetin uydunet avantajlıydı. Ama şimdi mesela Süper Online'ın hizmeti gittikçe yayılıyor. Daha avantajlı. Fiyat olarak bayağı daha avantajlı. 19 liraya mı ne 20 megabit veriyor.
Ya ekosistem çok hızlı değişiyor mesela.
Ha, o yüzden
Süper Online hatırlayın zamanında dial-up dönemlerinde modem babanız ne kadar güçlülerdi. Sonra ADSL'e geçiş başladı çok hızlı bir şekilde.
Bittiler.
Bittiler neredeyse. Bu şimdi onlar da ADSL varlar ama kurtaramadılar. Olmadı. Evet. Fiberle Süper Online canlandı. Geri kalanların hepsi Ecolite'dı, evet. Xir hepsi battı gitti.
Farklı bir şekilde tekrar canlandılar. Değişiyor işte. Bu ortamda 2 yıl, 3 yıl vadeler düşünme. Yani. Bir yıl belki.
6 aylık ömrü olan alete 2 yıl taksiye girilmez yani.
Yani. Bu taahhüt konusunda ben yalnız en ilginç sözü Süper Online'dan duydum. Şey diyorlar, şimdi bana Süper Online satmak için 2 günde bir kapıya geliyor evde. Taahhütünüzü biz karşılıyoruz diyorlar. Yani ödemiyorlar nakit de şeyden, faturadan mahsup ediyorlar. Hani benim diyelim ki ne bileyim şey, 300 lira bir şeyim var. O kadar değildir. Yani işte 150 lira diyelim taahhütüm var hani bozarsam internetimi. Diyorlar ki tamam hani siz o 150 lirayı ödeyin. Şey yapın bize hani faturasını, makbuzunu, şeyini bize fax şeklinde de yollayın. Biz diyorlar sizin hani aylık taksitlerinizden bunu mahsup edelim.
Güzel bir sistem. Hoşuma gitti.
Değişik bir sistem. Mecbur biraz da yani rekabet edebilir ki çünkü herkes bir taahhüt altına girmiş durumda.
Ya hemen ikna oldum abi. Şu an Süper Online olsaydım dedi almış.
İlginç bir durum.
Evet. Son olarak şu BTK ve RTÜK artık özellik değil. Haberimiz var. Aslında sırf bunlar değil, bir sürü var. BDTK'sına kadar yani bütün bu kurulların artık denetimi başındaki bakana bağlı olacak. İyi mi kötü mü bilmiyorum tabii ki. Ama bizi ilgilendiren orada tabii Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Onu da artık yani kendi başına pek iş yapamayacaklar. Yani bilmiyorum bu şey olduğu zaman BTK'nın ilk bu listeleri hani çıkardığı zaman başında denetleyen bir bakan olsaydı mesela Binali Yıldırım olsaydı biz o listeleri görmezdik gibi geliyor bana. Biraz denetim gerekli yani bunlar aslında ama bizde o denetimde kalmayacak işte.
Evet.
Bakanın yönetimine girecek bu kurullar.
Yani bakanın yönetimi eşittir hükümetin yönetimi.
Evet, yani siyasallaşacaklar.
Hiçbir özel şeyi kalmadı. Dolayısıyla evet. Hani siyasi bir kurum haline gelecek.
Evet.
Yani felaket. Bu arada tabii bu hafta şey haftası. Yasak haftası.
Evet başladı.
Yasak denemesi başladı.
Denemeler
İlk
başladı.
Bugün internet yavaşladı falan denildi.
22 Ekim'e mi ertelenmişti?
Kasım'a ertelendi.
22 Kasım'a ertelendi. Ama işte şu anda nasıl yasaklarız, nasıl çalışıyor yasak sistemi deneniyor. Bakalım.
Evet.
Bu arada bugün Radikal'de ilginç bir haber çıktı.
Ne olmuş?
Spamcılar var ya hep evet. Şey satarlar CD'de mail listesi işte evet, kategorilere evet. Ayrılmış bilmem ne böyle bir standart mailleri vardır.
Kimdi o adam ya? Abdullah Güçlü müydü?
Güçlü.
Ama ilk...
O şeydi Türkiye'de ilki. Spam'ı başlatan adam. Onun o büyük olasılıkla gerçek ismi değildi zaten.
Tabii.
O sonra tutuklandı şey ama spamdan değil. Dolandırıcılıktan hapse girdi falan filan.
O adamla da uğraşan Volkan'a söyledi.
Volkan'dı.
Yani telefonla aktarıp kardeşim
hepimiz şey yaptık ya hepimiz. İlk spam Türkiye'de spamı başlatan adam. Bulsak da röportaj yapsak.
Evet.
Şimdi bu spam işi telefona sıçramış. Millete şey satıyorlarmış şimdi de. CD'de GSM abonelerinin yani hepimizin cep telefonu abonelerinin numaraları. 110 milyon numara kişisel bilgiler dahil. Şeye kadar ilgi alanları boş zamanlarında adam ne yapar. Bilgisine kadar dahil 708 lira. O fiyatı da nasıl şey yaptılarsa herhalde bir şeyin karşılığı, dövizin karşılığı Türkçe. 110 milyon kişinin numarası, adı, soyadı, her şeyi dediğim gibi ilgi alanına kadar. Bu tabii ki bu bilgi şeyden sızmış durumda. Ya GSM operatöründen Ya da işte bu 118'lerden mi acaba? Onlar da bir database kullanıyor sonuçta.
Ya 110 milyon numara vardır da işte bunların benim 4 sene önce kullanan numara iptal.
Tabii tabii. Almışlarsa... Hepsi işte. Ama sonuçta rezil bir durum.
Yani bu şey olay o kadar basit ki GSM bilgisini toparlamak aslında. Her yerde işte ne bileyim X marka geliyor. Size de bir şapka verelim. İlk başta bir numara.
Tabii tabii. Yani o iş çok kolay. O zaten var ama yani bunlar şey malı kökten
daha kolay.
Bunu şeyden götürmüşler ama hani bunlar malı kökten götürmüşler. Hani öyle araştırmayla değil kaynağına şeyi dayayıp boruyu dayayıp doldurmuşlar. İşte ya bu iş ne olacak bilmiyorum açıkçası. Bizim TeknoSeyir'in ilk başladığında ilk çektiğimiz bölümlerden birisi TürkNet. Hani bize telefon etme bölümüydü. Evet. Hala arıyorlar işte. Ve adamlar her gün adam bana açık açık telefonda şey diyor. Siz diyor Türk Telekom'a işte TT.net'e ayda bilmem kaç lira ödüyorsunuz diyor. Nereden biliyorsun kardeşim? Ben bilmiyorum hangi tarifede olduğumu. Net 4 mü, Net 8 mi, Net 6'tır. Ben bilmiyorum. Adam benim hangi tarifede olduğumu, ayda kaç para ödediğimi biliyor. Bu şey, bu bilgiler firmalardan sızıyor kardeşim. Yani BTK ceza meza vermiş, soruşturma başlatmış bilmem ne, hiçbir şey olduğu yok. Daha başımıza neler gelecek? Yani bu konularda bilmiyorum. Evet. Daha başımıza neler gelecek?
Evet, bu hafta pek böyle oyun haberim yok ama Deus Ex'in çıkışına denk geldik. O yüzden ben de oynayamadım buraya geldiğim için. Haftaya
çıktı,
artık
ha?
Onu, evet çıktı, onu inceleriz.
Demosu yok ama.
Yok, doğrudan çıktı. Sızdırılmışı vardı daha önce.
Ha doğru. Doğru, demosu yok.
İlk incelemeler falan çok olumlu. Direkt tavsiye edilebilecek bir ürün, şey, oyun olmuş. Meraklısı varsa haber...
Şeye kızıyorlar. Şimdi Deus Ex'in özelliği, istersen savaşmadan da oyunu oynarsın. Tabii. Bunda hani boss battle dediğimiz hani bölüm sonu canavarı evet. olayı şeymiş. Hani orada dövüşmen gerekiyormuş. Yani sana bir seçenek
ya
sunmamışlar.
Artık 2000 yılının Deus Ex'ini bu sene yani hiçbir oyununu yapamazsın o detayda. İlla aksiyon olacak yani.
Ya yaparlardı belki de hani nasıl olurdu bilmiyorum. Yani, ya şey var diyor. Hani ben bir şey şikayet okudum Ars Technica'da. Adam diyor ki şey yapabiliyor musun diyor. Hani dövüşü pasif yapabiliyorsun. Yani işte adama yok bayıltıcı bomba atıyorsun bilmem ne ama hani onu yapsan da dövüş bitince çıkan videoda işte adam delik deşik olmuş mermilerle karnevan içinde falan çıkıyor diyor. Hı. İşte ilginç bir durum.
Bakacağız, detaylı inceleyeceğiz onu.
Oyun şimdi çok şey getirecektir. Çok malum Deus Ex şey komplo teorisi oyunudur. Evet. Bakalım bundan...
Hatta 2000'deki ilk Deus Ex'te var olan bütün komplo teorileri evet. vardı.
Vardı.
Bir seçmece değildi yani, hepsi vardı.
Ya bu Deus Ex'te gündeme gelen şey, hani bu yeni oyunda hani dile getirilen konseptlerden birisi, bir gün gelecek her insanın şeyi olacak. Her insanın yapması gereken bir seçim haline gelecek. Ya çünkü şöyle, yani Philip K. Dick'in de hep ele aldığı konular bunlar işte. Yapay göz. Şimdi yapay göz bir gün normal gözden daha üstün olacak. İşte zoom yapabilecek, fotoğraf çekebilecek bilmem ne. Şimdi sen sapasağlam doğal gözünü çıkartıp bunu takar mısın, takmaz mısın? Hani takmazsın ama bir yandan da çok üstün. İşte dediğim gibi zoom yapabiliyor, fotoğraf çekebiliyor, not alıp video kaydedebiliyor
düşünsene,
falan filan.
Öyle bir adamı senin yerine işe alacaklar. Sen dışarıda
yani alacaksın. Yani işte adamı fotoğrafçı diye onu alacaklar. Tabii. Adam direkt gözüyle çekiyor ya da şey distance ölçüyor, flash ayarını yapıyor. Yani bu şekilde şey hani o yüzden hani her insan bir gün bu seçimi, eğer insanoğlu kendini yok etmezse, bu seçimi yapmak zorunda kalacak. Hani doğal bacağınla en fazla 50 kilo taşıyabiliyorsun, saatte işte 10 kilometre yürüyorsun diyelim, attım. Mekanik bacakla 500 kilo taşıyorsun, saatte 50 kilometre hızla koşuyorsun, yorulmuyorsun. Taktırır mısın, taktırmaz mısın? İşte böyle bir şey, bu seçim şey olacak, sonra şey tartışılacak. Bütün parçalarını değiştiren adamlar çıkacak. Ve şey başlayacak, tartışılacak. Bu adam robot mu değil mi? İnsan mı sayalım, robot mu sayalım?
Konu peki yeni evet. Deus Ex'te falan aynı mı? Şeyde gidiyor.
İşte Levent abinin dediği olaylar.
Bir yandan da şey vardı tabii mesela. Bu yine Philip K. Dick'in bir de Asimov'un bir öyküsünün özellikle şeyin. Asimov'un bir öyküsünün ana şeyidir, konusudur. Şimdi insanlar gittikçe kendilerine robot parçaları taktırıyorlar ama robotlar da insan parçası taktırmaya çalışıyor. Orada şey vardır, hani bir robot bütün parçalarını değiştirip insan olur en sonunda. Ama şeyin mücadelesi var. Hani işte oy atma hakkı var mı yok mu? İnsan mı değil mi? İşte çocuk evlat edinebilir mi edinemez mi falan. Onun böyle yüzyıllar süren bir yasal mücadelesi vardır. Bakalım, ilginç bir oyun yani, sonuçta cesur bu senaryo. Düşünen adamın oyunu. Evet. Hani Deus Ex'ler, System Shock'lar eskiden beri öyledir ya.
Öyledir. Evet, bizden şimdi bu kadar. Bir şey diyor musunuz? Tekno Seyir ile ilgili diyeceğiniz bir şey var mı?
Bayramda ne yapacağız? Tekno Seyir yayını.
Bayramda biraz
söyleyelim şimdi
de. Dinleniyoruz biz de. Evet. Yayınlara devam ediyoruz ama 5 gün değil. 3 bölüm yayınlayacağız.
Pazartesi, çarşamba, cuma
şeklinde yani gideceğiz. Gündem, cuma gündem yok, biz yokuz çünkü.
Gündem yok. Bu sefer ilk kez kaytarıyoruz, kusura bakmayın.
Evet.
İlk kez aksıyor gündem.
Evet, ilk kez.
Aksıyor ve 3 yayın.
Sen bir şey diyor musun? Teknoseyir ile ilgili.
Bir şey demiyorum.
Güzel.
Taklitlerinden sakınınız de bari.
Evet.
Çünkü...
Abi onu söyleye söyleye bıktık artık.
Sen şeyler başladı. Şimdi şey, Tekno Seyir'den çok şey de, tozlu raflar da şeye, o hedefe yerleşti.
Evet.
Herkes onun benzeri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes şey, bit pazarında Commodore 64 arıyor. Meslektaşlar. Biliyorum. O iş öyle aramakta
arkadaşlar
olmaz.
Tüm Commodore 64'leri aldık. Bunu buradan size söylüyoruz. Tüm Amiga'lar şu anda bizde. Sinclair'ler bizde.
Pazardan almakla olmuyor. O iş hani, tozlu raflar öyle yapılmıyor.
Evet.
Tamam, biz de pazardan alıyoruz da. Hani arkasında onun bir birikimi var yani.
Hikayesi var, evet.
Evet, o yüzden hani pazardan çok para verdim aldım. Amiga 1200'e 1 milyar verdimle çıkmıyor.
Evet. İsteyenlere ben yeni Commodore 64'ten gönderebilirim. Bu atom işlemci olan.
Evet.
Arkadaşlar, bu gece Kadir Gecesi.
Tüm inananların Kadir Gecesi'ne.
Evet, bizim için de dua edin.
Evet. Şey mi, batmasınlar, çıkmasınlar.
Evet.
Tatilde boğulmasınlar.
O zaman ufak ufak
evet, kapatalım. Önümüzdeki hafta
görüşmek üzere.
Kaytaracağımızı haber verdik.
Gerçi bizden şey çıktı. Sadece gündemde kaytarıyoruz.
Evet, evet. Bizden o şey de çıktı, top çıktı.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.